Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.
Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk olarak Aylık Kadın ve Aile Dergisi Şebnem'in Ekim 2014 sayısından Şefika Meriç imzalı bir yazıyı paylaşacağız. Yazının başlığı Rızka Meyledip Rezzak'ı Unutma. Saadet asrında yaşanan bütün hadiselerin arkadan gelen biz Muhammed ümmeti için ibret alınacak birçok yönü vardır. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siyeri ve beraberinde o kutlu yılları yaşayan sahabe-i kiramın ortaya koydukları tarihe kaydolan hadiseler hem içtimai hem de ferdi planda ibret tablolarıdır. İşte bu tarihi vakalardan birisini ve bu hadiseden alınması gereken dersi bu satırlarda dilimizin döndüğü kadarıyla sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hadis ilminde Salebe hadisi olarak bilinen bu hadisenin meşhur hadis kitapları olan Kütüb-i Sitte'de geçmediğini ve hadisin sıhhat bakımından zayıf olduğunu da kaydetmek gerekir. Ve ayrıca burada bahsedilen Salebe'nin Bedir Savaşı'na iştirak eden Salebe olmadığı görüşü de mevcuttur. Burada belki asıl mevzu hadisenin tarihi olarak gerçekleşip gerçekleşmediği hususu değil, bu ve benzeri hadiselerin olma ihtimali ve alınacak derslerin bulunmasıdır. İslam tarihi kitaplarında Salebe ismi anılınca insanların hafızalarında bir hadise beliriverir ki, bu hadise mümin için dünya ve mal ilişkisi açısından ibretli bir vesikadır. Hadiseyi kaynaklarda geçtiği şekliyle şöyle bir hatırlayalım ve Salebe'yi biraz daha yakından tanımaya çalışalım. Tabiri İbni Kani, Taberani, Beyhaki, İbni Abdilber gibi müelliflerin Ebu Ümame'den naklettikleri rivayet şöyledir. Bir gün Salebe bin Hatip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, bana mal vermesi için Allah'a dua et," dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Yazık ey Salebe, şükrünü eda ettiğin az mal, şükrüne güç yetiremediğin çok maldan hayırlıdır," buyurdu. Salebe tekrar aynı şeyi istedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Yazık ey Salebe, benim gibi olmak istemez misin? Zira şu dağların altın ve gümüş olarak benimle beraber yürümesini dileseydim, mutlaka gerçekleşirdi," buyurdu. Salebe tekrar ısrarla, "Ya Resulallah, bana mal vermesi için Allah'a dua et. Yemin ederim ki Allah bana mal verirse her hak sahibinin hakkını mutlaka vereceğim," dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. "Allah'ım, Salebe'ye mal ver." Derken Salebe birkaç koyun edindi. Koyunları tırtılların üremesi gibi kısa zamanda bir sürü haline geldi. Medine'ye sığmaz olunca taşraya göç etti. Daha önce vakit namazlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kılarken sadece öğle ve ikindiye iştirak etmeye başladı. Koyunları biraz daha çoğalınca ancak cuma namazına katıldı. Koyunları daha da artınca uzak bir vadiye intikal etti, cuma ve cemaati terk etti. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, "Salebe'ye ne oldu, hiç görünmüyor," diye sordu. Vaziyetinden bahsedilince üzülerek üç kez, "Yazık oldu Salebe'ye," buyurdu. Bu arada Peygamber Efendimiz'e zekatı emreden şu ayet nazil oldu. "Onların mallarından sadaka al ki, bununla onları temizleyesin, arındırasın, onlar için dua da et," Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cüheyne ve Benu Selime kabilesinden seçtiği iki zatı zekat memuru olarak görevlendirdi. Hayvanların nisap miktarlarını belirten bir name verdi. Salebe ile Benu Süleym'den falanca şahsın zekatlarını tahsil etmelerini emretti. Onlar da Salebe'ye varıp zekatını tahsil etmek istediler. Ancak Salebe bunun bir cizye ya da haraç olduğunu öne sürdü. Önce diğer insanlardan tahsil etmelerini, dönüşte kendisine uğramalarını söyledi. Onlar da Benu Süleym'deki şahsa vardılar. O şahıs zekat memurlarının geldiğini haber alınca develerinin en seçkinlerini hazırlayarak güzellikle karşıladı. Zekat memurları ona en iyilerini vermesinin gerekmediğini, zira kendilerinin böyle bir niyetlerinin olmadığını söylediler. O da bilakis bu seçtiklerini alıp götürmelerini, zira bunları gönül hoşnutluğuyla Allah'tan hayır murad ederek verdiğini ifade etti. Zekat memurları develeri alıp yola koyuldular. Tekrar Salebe'ye uğradılar. Salebe, zekat kayıtlarına baktı ve ''Bu cizyeden başka bir şey değildir, gidin, beni rahat bırakın.'' diye başından savdı. Onlar da Medine'ye döndüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları görür görmez, henüz onlar bir şey demeden ''Yazık oldu Salebe'ye.'' buyurdu. Benu Süleym'den zekatını veren şahıs için de hayır duasında bulundu. Bir müddet sonra Salebe hakkında şu ayetler nazil oldu. Onlardan kimi de Allah'a şöyle kesin söz vermişlerdi. Eğer Allah bize lütfundan verirse biz de mutlaka sadaka, zekat vereceğiz ve elbette salihlerden olacağız. Fakat Allah lütfundan onlara servet verince cimrilik edip onun hakkını vermediler. Allah'a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylemeyi adet edinmeleri sebebiyle Allah da bu işlerinin neticesini kalplerinde kıyamet gününe kadar sürecek bir münafıklık kıldı. Bu ayetleri işiten Salebe'nin bir yakını gidip ona dedi ki, ''Yazıklar olsun sana ey Salebe, sen helak oldun. Allah senin hakkında bu ayetleri indirdi.'' Salebe ağlayarak Medine'ye geldi ve ''Ya Resulallah, zekatımı kabul et!'' diye yalvardı. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun zekatını kabul etmedi. Daha sonra Halife Hazreti Ebu Bekir'e, bilahare Hazreti Ömer'e geldiği halde onlar da kabul etmediler. Nihayet zekatı kabul edilmemiş olarak Hazreti Osman devrinde vefat etmiştir. Aslında hadisenin ta başından sonuna kadar ibret alınması gereken hususlar açık ve net. İnfak ve özellikle üzerimize farz olan zekat, Allah'ın kulu üzerindeki hakkıdır. Kulun emanet olarak kendisine verilen rızkın belirlenen kadarını infak etmesi veya zekat olarak vermesi ilahi bir emirdir. Hele sosyal kalkınmanın temel unsuru olan zekat ve sadaka gibi hususlar bir yönüyle millet ve devletin bekası ile ilgilidir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın zekat vermeyenlere savaş açarım ifadesi de meselenin ciddiyetini anlatması bakımından oldukça önemlidir. Günümüzde belki devlet eliyle bir zekat toplama müessesesi yok. Devlet vergi alır ve o vergiyi uygun gördüğü yerlere harcar. Varlıklı sınıfına giren her mümin zekat ve sadaka hassasiyetini devlete vereceği vergiden de çok önemsemeli ve işin ehli olan birine hesaplattırmalı, zekatın en alt miktarı olan 40'ta biri değil, gönül rızasıyla daha fazlasını verme gayretinde olmalıdır. Allah muhafaza, mal ve dünyalıklar insanı istikametten ayırdığı gibi benlik ve kibir duygusunu artırıyor. Rızka ram olup Rezzak'ı unutturuyor. Rabbimiz bizleri rızasına uygun kazanan ve bunları yine rızasına uygun infak edebilen müminlerden eylesin. Amin. Kıymetli dinleyicilerimiz, Sesli Dergi'de ilk olarak sizlere Kadın ve Aile Dergisi Şebnem'in Ekim 2014 sayısından Şefika Meriç'e ait olan Rızka Meyledip Rezzak'ı Unutma başlıklı makaleyi paylaştık. Şimdi de Genç Dergisi'nin Ekim 2014 sayısından iki yazıyı paylaşacağız sizlerle. İlk yazımız Selim Tiryakioğlu'na ait olan Cennetlerinle Ört Bizi başlığını taşıyor. Peygamber Efendimiz vahiy ile ilk kez muhatap olduktan sonra evine gelerek Hatice validemize "Ört beni ey Hatice, ört beni." demişti. Peygamberimiz ne hissetmişti ki örtünmek istedi? Onu örtünmeye sevk eden şey, vahyin muhatap olduğu o pak kalbi dünyanın günaha bulaşmış tozundan, kirinden korumak mıydı acaba? Örtünmek nasıl bir şeydir? İnsan neden örtünmek ister? Örtününce rahatlamayı sağlayan şey nedir? İnsan korktuğunda örtünmek ister mesela. Korkudan tir tir titrediğinde örtünerek ona korku veren şeyden uzaklaştığını hisseder. Bir günaha bulaştığında da örtünmek ister insan. O günahın çirkinliğinden kalbine yayacağı zehire engel olmak için örtünmek ister. Gece gündüzü örter bir de. Gündüzün o cafcaflı, debdebeli saatlerinin üzerine bir örtü gibi serilir gecenin sakin ve huzur dolu saatleri. Bu yüzden geceler insanı fıtrata yaklaştırır. İnsanın fıtratında örtülü olmak vardır. İnsan ölünce üzerine bir örtü örtülüyor. Kefen denilen bu örtüyle toprağa iade ediliyor. Hesap gününden sonra dünyada iyi işler yapanlar cennete, kötü işler yapanlar cehenneme gidiyor. İyi işler yapanların konulacağı Arapça cennet kelimesi, Arapların sıklığından ve gölgeliğinden ötürü bir şey bir başka şeyi örttüğünde söyledikleri cennehu kelimesinden geliyor. Örtmek ama nasıl bir örtmek? Cennet öyle güzel bir örtü ki dalları birbirine girmiş, kesif, gölgeli ağaçlardan ve hurmalardan oluşan bir bahçeyle örtüyor sizi. Cennette ağaçlar öyle sık olacakmış ki o ağaçlar tek bir örtü gibi görünecekmiş. Tefsirlerde geçen ahirette cennetler bulunduğuna dair ifade dikkat çekicidir. Hatta bundan dolayı ahirete de genel bir ifadeyle cennet diyorlar. Demek ki tek bir cennet yok. Tıpkı bir otel gibi cennetin de yıldızları var. Bir yıldızdan 5 yıldıza kadar olanları var. Herkes derecesine göre girebilecek cennete. Kur'an-ı Kerim'de cennet ismiyle birlikte yer alan Cennetün Naim, Adin, Firdevs, Hüsna, Darüsselam ve Darül Mükame isimleri de cennetin çeşitlerini ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'den anladığımıza göre bütün hepsi için çoğul şekliyle kullanılan cennetler ifadesi, saadet yurdunun genel ismini ifade ediyor. Cennetün Naim'deki Naim kelimesi, cehennemin isimlerinden olan Cahim'in mukabili. İnsana mutluluk veren maddi ve manevi bütün güzellikleri ifade ediyor. Adn kelimesi, ikamet edilen yer anlamına geliyor. Bu kelime de Kur'an-ı Kerim'de çoğul şekliyle kullanılıyor. Demek ki bu da cennetlerin genel isimlerinden bir isim oluyor. Farsça kökenli olması muhtemel olan Firdevs kelimesi ise içinde üzüm bulunan bağ, bahçe anlamına geliyor. Kaynaklara göre Firdevs, cennetin tamamını ifade eden bir isim olabileceği gibi onun ortası, en yüksek ve en değerli bölgesinin özel adı da olabilir. Hüsna, en güzel, daha güzel anlamlarına geliyor. Buradaki ziyadeden maksadın da cennette Allah'ı görme şerefine nail olmak olduğu yorumu yapılıyor. Darüsselam'a gelince, Ragıp el-İsfahani gerçek esenliğin ancak cennette bulunabileceğini müfredatında ifade ediyor. İşte selamet yurdu anlamına gelen Darüsselam da cennetin bu yönünü ifade ediyor. Darül Mukame ise asıl durulacak yurt, ebedi konaklama yerini ifade ediyor. Cennetin farklı yönlerine birer cümleyle değindik. Anlıyoruz ki dünyada var olan örtünme isteği, ebedi selamet yurduna ulaşma isteğinden ibaret. Bir nevi örtünerek cennete yaklaşıyor gibiyiz. Dünyada ne kadar örtünürsek, ahirette de o kadar sıkı örtülüyoruz. O halde son duamız cennetlerinle ört bizi olsun. Genç Dergisi'nin Ekim 2014 sayısında yer alan Cennetlerinle Ört Bizi başlıklı yazıyı paylaştık. Yazının müellifi Selim Tiryakioğlu. Sesli Dergi'de şimdi de sizlere son olarak yine Genç Dergi'den Asım Gültekin imzalı Gün Doğmadan Neler Doğar başlıklı yazıyı aktaracağız. Sen ey sabah namazı güzelliği, kaplar mısın bütün genç yürekleri? Geliyorsun her sabah sektirmeden, küsmeden, darılmadan. Seni kaçıranlar olduğu gibi, seninle ömrü boyunca hiç tanışamayanlar, seni tadamayanlar dahi var aramızda. Ey günün talal bedrusu, ey sessiz tomurcuk, ey bağdı sabah serinliği, ey insanın taseliği! Sen ki herkese, her inse yakışırsın. Lakin en çok da bir gencin alnına ve o güzeller güzeli cemal ve celal sahibini tesbih eden dudaklarına yakışırsın. O gençler o sabah namazını kılmasalar bir anda yaşlanıverirler. Seni bilenler ey Rabbim o namazı kılmadan edemezler. Ve hep genç kalırlar o secdeyle. Yaşları kimisinin 70'tir, kimisinin 17. Tenlerinden yeni doğmuş bebekle, ölmek bilmeyen bir şehidin kokusu arası bir koku yayılır. Ölümsüzlük fışkırır kıyamlarından. Göklerin kapıları o namazla açılır. Işık yolunu o namazla bulur. Gün onunla doğar. Rahman'ın güneşi ufuklarda onunla belirir, kuşatır tüm iklimleri. Durdurulamaz bir namazdır sabah namazı. Bin bir müjdeyle geliverir. Bütün güzeller onu kuşanarak yürüdüler karanlığın üstüne. Boğdular karanlığı. Hangi güzel kılmadı ki onu? Sarıldığında hangimizi güzel kılmadı ki o? Hepsi onunla er oldular hak yolunda. Farz-ı İhlas suresi, sünnet-i Kevser suresi gibidir. En kısa namazdır ama tadı kalbin damaklarında en kalanıdır. O tadı alanlar için sabah namazına kalkmak zor değildir. Suda boğulmakta olanın uykuyla münasebeti gibidir, onların uykuyla münasebeti. Sevgiliye sarılmaya koşar gibi koşarlar. Sabah namazına, safta İlk safı kaparlar. Aşık geri durabilir mi hiç sevgiliden? Cenneti kalbinin sağına almaktır, cehennemi soluna. Sırat köprüsünden yürümen, köprüden geçişini ise Rabbimizin seyrediyor olduğunu hissetmendir. Aşkı çıkarıp kınından çifte su vermektir sabah namazı. Ölümü öldüren, korkuları korkutan namaz. Şah-ı namaz, diriliş namazı. O güzel namaz sonrası, o ölmez aşıklar sevgiliden bahseden cümlelerden, kelimelerden okurlar. Devletimiz o namazla kurulur. O namaz olmadan gelecek devlet yerin dibine batsın. Onda uyuyan şekabet uykusundadır diye buyurmuşlar Efendimiz. Gaflet demiyor, eşkıyalık uykusu buyuruyorlar. Uyumak gibi pasif görünümlü bir eylemi eşkıyalığa dönüştüren bir namazdır. Güzeller güzeli sabah namazı. Şeytanın insanda konaklamasına engel olmaktır. Sabah namazına uyanmak. Sabah namazı için abdest alınca güzel müminler genizden gerip nefesimize kadar sızan şeytanı kovmuş olurlar. Sağanak yağmur gibi rahmet yağar. Şeytanlar kaçarlar sabah namazıyla. Abdestle namazın kapısı açılır. Namaz kılmanla Rabbinin kapısı açılır. Rabbin kapısı açıldıktan sonra bütün kapılar senin. Ballar balını bulduktan sonra kovanın yağma olsun. Kârdan zarardan geç, dükkanın yağma olsun isterse. Canlar canını bulmuşsun, canın yağma olsun isterse. İlm, haya, edep ve haşyetullah'la kılınır o güzellik. Karnını doyuranların değil, gönlünü doyuranların namazıdır, sabah namazı. O namazın güzelliğini bir kişi geç öğrense, fark etse kılamadığı her sabah namazı için başını taştan taşa vurur. Rabbim hiçbir gençi o güzellikten mahrum etmesin. Amin. Genç Dergi'nin Ekim 2014 sayısından Asım Gültekin imzalı Gün Doğmadan Neler Doğar başlıklı ve sabah namazını konu edinen güzel bir yazıyla bugün de Sesli Dergi'yi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.